Ayrım 19. İkinci Adam 1950-1964. Üçüncü Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 251. Sonun başlangıcı, çok partili parlamento rejimlerinin henüz gelenek haline gelmediği ve iktidarın her şey demek olduğu Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde iktidarın soysuzlaşması, dikta meyillerinin belirmesiyle başlar. DP liderleri de kendilerini bu siyasi eğilimden kurtaramadılar. Halbuki ben veya biz demek her zaman millet demek değildir. 10. Çok şeyler kaybettik. 1957 seçimleri İnönü ve CHP için geleceğin ümitli bir filizlenmesiydi. DP için de uyarıcı olması gereken bir reaksiyon, daha doğrusu sonun başlangıcı oldu. Bu satırları yazarken DP'nin gülmez, konuşmaz adamı fakat içini dışarı vurmamakla beraber dikkate değer bir elemanı olan Doktor Namık Gedik'in şu sözlerini bütün açıklığıyla hatırlıyorum. Çok şey kaybettik Şevket Süreyya Bey, çok şeyler kaybettik ve çok adam kaybettik. Bu sözler Adnan Menderes'in Çankaya'daki başvekalet evinin büyük salonunda söylenmiştir. Bir akşam üzeriydi, güneş batı ufkunda orta yaylanın her grup zamanda yarattığı şehrayin renklerini vermiş ve artık kaybolmuştu. Çankaya eteklerinden aşağıda Ankara günün en hareketli saatlerini yaşıyordu. Ankara'nın üstünde bir taç gibi serilen Çankaya gezi yollarında gezinti saatleriydi. Az önce bu yoldan geçen ve akşamın bayrak töreninden dönen bir asker kolunun dinç boru seslerini dinlemiştik. Hülasa Ankara'nın bir günü daha kapanıyordu ve her şey güzel, yolunda, rahat ve düzenli görünüyordu. Ama iktidarın dahiliye vekilinin, yani önde adamlarından birinin sözleri işte bunlardı. Bu sözlere ben vesile vermiştim. Gerçi daha ileride değineceğimiz 1957 seçimleri olmuştu. Konumuz ne parti ne de seçimlerdi. Salonda 4 kişiydik, Menderes'i bekliyorduk. O sıralarda Adnan Menderes'te olan ve az sayıda olmakla beraber gecenin geç saatlerine kadar devam eden bu dostça buluşmalar yersiz ve lüzumsuz olarak dikkati çekti. Mesela Ahmet Emin Yalman Vatan Gazetesi'nde yayınladığı 12.9.1958, 15.9.1958 tarihli ve Sayın Menderes'e açık mektup başlıklı başyazıları ile daha önce çıkan 1.9.1958 tarih ve şifrenin anahtarı başlıklı başyazısında bu temasları ele alarak kendince bazı ahkam çıkarıyordu. Mesela ilk yazısında şöyle diyordu. Son günlerde birkaç kaynaktan birden kulağıma gelen bir haber gözümü açtı. Müşkülümü halletti. İçinden çıkılmaz bir şifrenin anahtarını bulmuş gibi oldum. Bu anahtar Adnan Menderes'i bilimle temaslarıydı. Ve Ahmet Emin bütün müşküllerini bunu birkaç kaynaktan birden öğrenmiş olmakla artık çözmüş bulunuyordu. Ahmet Emin'e göre ben bu suretle siyaset sahnesinde birdenbire görünmüş ve demokrasi, hürriyet ve serbest rekabet aleyhinde bir takım telkinleri DP'nin iç halkasına fısıldamak imkanını bulmuştum. Bütün bu yazılardaki bu görüş ve telmihlerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktu. Ama ne çare ki Ahmet Emin sözcülüğünü yaptığı alemin isteklerini dile getirecekti. Kendisine bu onun hem sanatı hem vazifesiydi. Doktor Sarıoğlu'la konuşuyordum. Tam o sırada Namık Gedik salona girdi. Onu ancak ikinci defa görüyordum. Fakat onun hakkında herkes gibi benim de bazı bilgilerim vardı. Girişini fırsat bildim ve hemen atıldım. Fakat doktor, siz bana söyler misiniz? Rüştü Uzel gibi bir insanı nasıl atabilirsiniz? Nasıl feda edebilirsiniz? Bu memleket onun gibi kaç iktisat adamı, kaç teşkilatçı, kaç inşa adamı yetiştirmiştir? İşte dahiliye vekili yukarıdan naklettiğim sözlerini o zaman söyledi. Sakindi, ciddiydi, düşünceliydi. Kelimeleri ağır ağır, içten gelen bir teessürle söylüyordu. Evet Şevket Süreyya Bey, çok şey kaybettik. Çok şeyler kaybettik, çok adam kaybettik. Hele Rüştü Bey'in şahsında. Şimdi her vesileyle onu davet ediyoruz, onu onore ediyoruz, onunla çalışmak istiyoruz. Fakat vazife almıyor. Haklısınız ve haklıdır. Rüştü Uzdel bizde teknik öğretimin kurucusuydu, teşkilatçısıydı. Karakteri, teşkilatçılık kudreti ve insanlık vasıfları ile üstün insandı. Ben o gün bu köşke gelmeden önce onunla ve eski Marif Teşkilatı'nın bazı arkadaşları ile bizde bir çay toplantısındaydık. Demokrat iktidar ise Rüştü Uzel'i en faydalı olacağı ve hizmetlerini daha geniş ölçüde ilerletebileceği bir çağda tepeden inme bir kararla işinden çıkarmıştı. Kayıp onun değil memleketindi. Salona dinleyenlerin tasvip ifadelerini taşıyan ağır bir sükut sindi. Namık Gedik'i gerçi az sanırdım fakat o gün o salondaki sözlerini daima hatırlarım. Evet, DP çok şey kaybetmişti, çok şeyler kaybetmişti ve çok adam kaybetmişti. Aradaki açıklıklar niçin kapanamıyor? Bizim yakın tarihimizde 1954-1960 arasında DP ve CHP arasında normal ilişkiler kurulmaması, parlamento usulleri dahilinde normal temas ve ilişkilere geçilememesi, çok partili demokratik gelişmelerimizin büyük talihsizliği olmuştur. Bunun sorumlusu ya sorumluları kimlerdir? Bu gelişmelerin içinde veya yakında bulunanlar eğer bir takım sabit fikirlere bağlanmazlarsa bu sorunların cevaplarını kolaylıkla verirler. Ama biz 1957 seçimlerini, yani DP'nin kaderinde en etkili işaretlerden biri olan bu seçim hadisesine girmeden önce bu konuyu da kısa hatla ilgili işlemeliyiz. Çünkü gerçek olan şudur ki 1950-1954 arasını bir tarafa bıraksak bile 1954-1957 arasında da 1957-1960 arasında da iktidarla ana muhalefet partisi arasındaki mesafeler durmadan açılmıştır ve bir türlü kapanamamıştır. Bu bizde çok partili rejimin öyle bir hazmedilmişi olmuştur ki yalnız mideleri bulandırmakla kalmamıştır. Bu şifa bulmaz hastalık nice kurbanlara, nice mihnetlere, çilelere de mal olmuştur. Yoksa bu böyle olmasaydı, hatta 27 Mayıs ihtilali sabahında bile iktidar mensupları pekala şapkalarını alarak evlerine, çiftliklerine gidebilirlerdi. Ve ihtilal sorumlular değil, yeni görevliler arayarak basit bir hükümet davetisi şeklinde pekala sona erebilirdi. İhtilalin hazırlıkları üzerinde yapılan incelemeler bunu göstermektedir. Çünkü ihtilalcinin defterinde hesaplaşma asla yazılı değildi. İhtilali Mantığı isimli eserimizde bunu doğrulayan belgeler vermiş bulunuyoruz. Ama gidenlerle gelecekler arasında mesafe o kadar açık ve memleket o kadar parçalanmıştı ki halk değilse bile aydınlar efkarı daha ilk dakikada o güne kadar olup bitenlerden bir sorumlu veya sorumlular aramak yoluna düştü. Üniversitenin bahçesinde ve coplu polisler elinde yerlerde sürüklenen, başı gözü yaralanan üniversite rektöründen, fakültelerinin duvarları kurşunlarla delinen üniversiteliğe, hapishanelerde yatan gazeteciden, memleket gezilerinde yolları kesilen, hakaret gören, taşlanan, yaralanan ve bir takım sokak adamları tarafından linç edilmesine saniye kalan ana muhalefet parti liderine kadar herkesin vicdanında bir takım burukluklar birikmişti. Halbuki sokak kalabalıklarını, pazar yeri kalabalıklarını memleketin efkar umiyesi sanmak büyük bir hataydı. Eğer doğruysa parti gruplarında sen istersen halifeyi bile getirebilirsin yahut kasaba çarşılarında kara cübbeliler kim oluyor şeklinde dile gelebilen zihniyet elbette ki sakattı. Ve ne yazık ki artık siyaset mantığın dışına çıkmıştı. İşte bu çıkış var ya, o yalnız ihlal öncesi günlerinde değil, daha 1957 seçim sonrasından beri her vesileyle hızla gelişip keskinleşmişti. Yoksa hemen ihtilalin ertesi günü ihtilal liderlerini, gidenleri topyekun mahkum eden ve onları daha o günden anayasa dışı yahut anayasa düşmanı bırakan bir üniversite fetvası dünyanın hiçbir ihtilalinde ve hiçbir ihtilalci kadro tarafından elde edilememiştir. Daha iktidarda başlayıp 1954'ten, hele 1957'den sonra iktidar ve muhalefet arasındaki mesafelerin böylesine açılışı ve bu uzlaşılmaz kin ve adavet havası bizim çok parti demokrasiye giriş çabamızın hakikaten bir şanssızlığıdır. Halbuki çok parti demokrasi bu değildi ve çok partili parlamento rejiminde şahsi adavet ve eğilimlerin böyle şahlanışı Batı demokrasilerinin geleneğinde ve lügatında yoktu. Siyah bir perde. Bu cepheler ayrılışını, bu uzlaşmaz ruh hikayesini neresinden başlayıp neresinden verebiliriz? Bunun şartları, olayları ve havası ayrı bir kitap doldurur. Bu ise bütünüyle bu eserimizin konusu olmamak icap eder. Ama gerçekler şudur ki İnönü 1950 seçimlerinin sonuçlarını şikayetsiz kabul edip iktidarı devre hazır olduğunu bildirirken çok partili bir parlamento rejiminin icablarına sükunetle razı olmuştu. 1954 seçimlerinden sonra ve yeni meclis toplantılarına girilirken bu seçimlerde seçilmeyen bazı arkadaşlarının eğilimlerine rağmen İnönü'nün İktidar partisiyle normal temaslar arzusunda olduğu bilinen bir şeydir. Bilhassa parti yönetim kurulunun Haziran toplantısında İnönü açıktan açığa Başbakan Menderes'e görüşülmesi tezini savunmuştu. Bu tez bir defalık başarı kazandı ve kabul olundu. Bu konudaki gelişmeleri yakından bilen ve İsmet Paşa ile 10 yıl isimli eserinde bu kritik devrenin bütün iç olaylarını veren Metin Toker bu konuda tek eser olan kitabının birinci cildinde şöyle yazar. Demarşı yapmaya Server Somuncuoğlu memur edildi. Somuncuoğlu, başkan vekili sıfatıyla CHP meclis grubu adına başvekil Adnan Menderes'i ziyaret edecekti. Ona grubun görüş ve temayüllerini anlatacaktı. CHP'nin iyi münasebetlere taraftar olduğunu söyleyecekti. Somuncuoğlu'nun karşısında buzlar bu surette çözüldükten sonra seçimlerde birbirlerini şiddetle itham etmiş ve şahsi alınganlıklara yol açıcı tartışmalar yapmış bulunan İsmet Paşa ile Menderes'in görüşmelerinin kabil olacağı ümit edilmişti. Gerçi bu biraz platonik bir arzuydu ama İsmet'in önü böyle normal münasebetleri taraftardı. Gerçi İnönü neticeden pek de ümitli değildi. Çünkü başvekil Adnan Menderes'in az önce verdiği şu beyanat bu iyi niyetlerin önünü siyah bir gölgeyle perdeliyordu. CHP bugünkü halinde kaldıkça kanuni mecburiyetlerin dışında kendileriyle parti olarak bir münasebetimiz olmayacaktır. Evet, bunlar karanlık sözlerdi. Bugünkü halinden kastedilen ise İsmet Paşa başkan oldukça demekti. Çünkü Paşa'nın partinin başından ayrılması Menderes tarafından açık olarak ifade edilmiştir. Ama demokratik bir parlamentoda iktidar partisi ve hükümet başkanının ben ana muhalefet partisi ile parti olarak münasebette bulunmam manasını açıkça ifade eden böyle bir beyanatı nasıl olabilirdi? Fakat ne var ki bu sözler 27 Mayıs ihtilaline varan devrede ve iktidarla ana muhalefet partisi arasında bir tür normal ilişkilere geçirememesinden yakınan ve hatta bu halden İnönü'yü töhmetli görenler için gerçeği bir kenarından oldukça açmaktadır sanıyorum. Nitekim teşebbüsün neticesi İsmet İnönü'nün tahmin ettiği gibi çıktı. CHP'nin ve İnönü'nün arada normal temaslar ve görüşme arzuları Adnan Menderes tarafından reddedildi. Hem de Somuncuoğlu'yu kabul ederek dahi değil, Menderes cevabını CHP Grup Başkan Vekili Selver Somuncuoğlu'ya Doktor Mükerrem Sarol aracılığıyla bildirdi. Başvekil Selver Somuncuoğlu'ya kendisiyle ana muhalefet partisinin temsilcisi değil, ancak bir vatandaş veya sadece bir milletvekili olarak görüşmeye hazır olduğunu tebliğ ettiriyordu. Ve CHP ile konuşacak hiçbir şey yoktu. Menderes'in bu davranışı sadece bir siyasi tutum olarak kabul edilebilir mi? Elbette edilemez. Bu hatta sadece bir davranış hatası bile değil, psikolojik bir tepki, bir yetersizliktir ki bunu hatta ruhi bir buhran veya hastalık olarak almakta bile hata olması gerekir. Bu olay Menderes'in iç aleminden öyle bir belirti ve bu alemin gizli köşelerinden öyle bir kapı veya pencerenin açılışıdır ki biz bu açılan aralıktan Menderes'in iç aleminde çöreklenen bir takım ruhi kilitlenmeleri, zincirlenmeleri, hülasa o günlere kadar bu iç alemde uyuyan ama artık köpüren, açığa vuran nice ruhi zaafları da seyrederiz. Nitekim ileride ve olayların akışı içinde yenilecek ve sahneden sanki kendi kendini silecek olan Menderes işte bu zayıf Menderes'tir. Olayları sağduyu ile değerlendirmesini bilemeyen, kimse tarafından uyarılamayan, kendini ruhi zaaflarına kaptıran ve bu zaaflara esir olan Menderes'tir. Menderes hayatta olsa da bugün bu sözlerini ve yarattığı bu durumu bir vatandaş olarak sağduyu ile değerlendirse sanıyorum ki çok üzülür. Bu yapılan bir hataydı. Böyle bir hata ancak mutlak bir diktatör için bazı izahlar bulabilirdi. Tabii o da bunun bütün neticelerine katlanmak şartıyla. Ama yeni yerleşmek durumunda olan çok partili bir parlamento rejiminde bir iktidar liderinin hem de ona bu iktidar yollarını açan, kanunları kendi çabalarıyla gerçekleştiren bir ana muhalefet partisi liderine karşı bu davranışı hakikaten düşündürücü bir şeydi. İşte bu başlangıçlardır ki İnönü'ye ve arkadaşlarına karşılarında nasıl bir hasım veya hasımların bulunduğunu bir daha anlatmış oluyordu. Netice yalnız İsmet Paşa'yı şaşırtmadı. Hatta o, parti yöneticilerinin Menderes ve iktidara karşı sert bir tebliğ yayınlanması teşebbüslerini de yumuşattı. Ama arada şöyle beklenmeyen bir olayla da karşılaşıldı. Aradan birkaç gün geçmeden CHP Meclis Grubu Başkan Vekili ve arada bir de aracılık görevi yüklenmiş olan Selver Somuncuoğlu Ankara'dan İstanbul'a giderek oradan bir istifaname ile CHP'den çekildi, DP'ye katıldı. Bir süre sonra da DP'de vekillik kabul etti. Halbuki Somuncuoğlu çok kısa bir zaman önce Akis'te şunları yazıyordu. Türkiye'de fazilete bağlı kalan, İnancını ve prensiplerini müdafaa ederek şahsi menfaatlerini feda edenler daha çok tahsil görmemiş vatandaşlardır. Diplomalı aydınlardan ön plana gelme şansını bulmuşların çoğu menfaatleri uğruna fikir, kanaat ve taraf yani parti değiştiriyorlar. Bu vaziyette kime, kimin ve nasıl rehberlik edeceği bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Evet, insanların bazen hakikaten acınacak zaafları vardır. Mesele açık ve ortadaydı. Somuncuoğlu diplomalı bir aydındı. Bu satırları da bir ay önce yazmıştı. Şu halde acaba kime güvenilecekti? Somuncuoğlu Menderes'le beraber çıktığı ve başbakanın kurtulduğu bir uçak kazasında fani hayattan ayrılmıştır. Ölmüş bir insanın bu çelişmeli davranışlarını burada nakletmek belki doğru görünmez. Fakat biz olayı sadece İnönü'nün içinde yaşadığı havayı belirten bu tür olaylardan biri olarak aldık. Hem Somuncuoğlu'nun yukarıda verdiğimiz yazısında ortaya serdiği bir problem olarak. Çünkü Somuncuoğlu bu seçtiği yolda yalnız değildi. Ama partisinin parlamento grubunda kendi vekilinin bu istifasını alıp okurken şu çok şeyler görmüş İnönü bile herhalde derin düşüncelere dalmıştır. Evet, o sırada böyle şeyler oluyordu. Mesela eski CHP bakanlarından Doktor Behçet Uz, DP'ye kaydını DP kabinesinde sağlık bakanı olmasından ancak 2 saat önce yaptırmıştı. İnce demokrasiye paydos. 1954'ten sonra Adnan Menderes ve DP hakikaten sertleşti. Niçin? Kime karşı? Çünkü Millet Meclisi'nde CHP'nin ancak 30 milletvekili vardı. İnönü ise artık resmi ziyafetleri bile çağrılmayacak kadar ihmal edilmişti. Pembe Köşk'te bir müzevi hayat yaşıyordu. Bayır'ın biraz ötedeki Cumhurbaşkanlığı Köşkü ise nur içinde yüzüyor gibiydi. Ziyafetler, kabuller birbirini kovalıyordu. İşte bu köşkte ve DP'nin 1954 seçimlerini kutlamak için kabine üyeleriyle DP Genel İdare Kurulu üyelerine verilen ziyafette Cumhurbaşkanı ince demokrasiye paydos işaretini verdi. Bilhassa AK Parti saflarından seçime katılmış yüksek memurlara kızıyordu. Ama hedef asıl CHP'ydi. Millet CHP'nin meclisteki milletvekillerinin sayısını daha da azaltıp 30'a indirmekle ne istediğini belli etmiştir. Artık bundan sonra ince demokrasiye paydos. Evet, CHP 1950 seçimlerinde oya katılan 7.953.085 vatandaştan 3.108.626 vatandaşın oyunu kazanmış ve 69 mebus çıkarmıştı. 1954 seçimlerinde ise oya katılan 9.095.617 vatandaştan 3.193.471 vatandaşın oyunu almış ve sadece 31 mebus çıkarabilmişti. Alınan oyla çıkarılan mebus arasındaki bu garip orantı, CHP'nin 1950 seçimlerinden önce çıkarttığı o seçim kanununun neticesiydi. Ama görünüyordu ki bütün yenilgilere rağmen vatandaş İnönü'yü ve CHP'yi pek de Bayar'ın dediği kadar terk etmiş değildi. Nitekim Bayar'ın İnci Demokrasi'ye paydos ilan edişinden sonra gelecek 1957 seçimlerinde CHP'nin bu 30 mebusu 178'e çıkacak ve ileride göreceğimiz gibi sonuç bu defa başka rüzgarlar estirecekti. Sonları iyi olmayacaktır. DP ilk şiddet kanunlarını 1954 seçimlerinden sonra çıkardı. İnci demokrasi gittikçe yeni şekiller alıyor, daha da inceleşiyordu. Metin Toker eserinde bu sırada Pembe Köşk'te bir sahneden bahseder. Bu parçayı nakledeceğim. DP ilk şiddet kanunlarını çıkarmış ve meclisi uzun bir yaz tatiline sokmuştu. İktidara hakim olan temel felsefe gibi sözcülerin son zamanlarda bizim siyasi edebiyatımıza girdiği malumdur. Hatta bazı parti sözcüleri sokak mitinglerine kadar varan konuşmalarında bu felsefe sözünü bol bol kullanır. Fakat gerçekte felsefenin başka bir kavram taşıdığı ve bu siyasi parti kavgaları ile ilişkisi olmadığı malumdur. Celal Bayardan mı, Andan Menderes'ten mi geldiği tartışıyordu. İsmet Paşa, ikisi beraberdirler dedi, sonra düşünceli bir sesle ilave etti. Fakat bu yollarla sonları iyi olmayacaktır. İkisi beraberdirler demesine rağmen Paşa'nın Adnan Menderes'e karşı belki içine acıma hissi de karışan daha bir sempati beslediği gerçektir. Çok sonraları Adnan Menderes'in hazin akıbetini değiştirebilmek için İsmet Paşa'nın çırpınmasında kayınvalidemin inanılmaz büyüklükteki üzüntüsü gibi kendisinin bu hissinin de milli düşüncelere kadar rol oynadığını sanıyorum. Anlatılan şeyler hem hazin hem dikkat çekicidir. Ama öyle denilebilir ki demokratların seçim kaybetme endişesi de bir bakışta büyük zafer gibi görünen 1954 seçimlerinden sonra başlamıştır. Şiddet tedbirleri ondan sonra her vesileyle artırılmıştır. Bu konuda mesela Kırşehir vilayetinin Bölükbaşı'nın partisine oy verdiği için vilayetlikten çıkarılıp ilçe haline getirilişi gibi garip, akla gelmez tedbirler bu arada zikredilebilir. Adnan Menderes, Yasada Mahkemesi sırasında bu kararı kendisi fahiş hata olarak atıflandırdı. 1954 seçimlerinden sonraki bu olayları işaret ederken aynı senenin yazı içinde Şemsettin Günaltay'ın başkanlığında bir cereyanın İnönü'yü parti başkanlığından ayırmak ve hatta siyaset dışı kılmak yolundaki sonuçsuz çabasını da hatırlamalıyız. Ama biz yine asıl iktidar ile muhalefet arasındaki münasebetlere gelelim. İşte bu safhadadır ki araya bir de Nihat Erim'in durumu ve hatta iktidar partisi ile CHP arasında bir nevi aracılık çabaları yer alır. Bu konuda biraz duracağız. 19. ayrımın sonu, sayfa 262.